Hocam bir de şu var. Günümüzde hani Cumhuriyet'le birlikte aslında şöyle bir proje geliştirildi. Din, cami ve vicdan meselesidir. Bu anlatıldı ama birçok kanaat önderi ve alim diyeceğimiz insan da şöyle buna iştirak etti. Belki bu ifadeyi kullanmadı ama işte din siyasetle alakasız bir şeydir. Bunu nasıl anlamalıyız? Dinin bir siyasi vaadi veya bir devlet vaadi var mıdır? Veya bir Müslüman din devleti dediğimiz İslam'la, İslam hukukuyla yönetilen bir devletin çalışmanı mıdır?
Ben siz isterseniz cümlemi tıraşlayın. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Bunu söyleyen bilerek veya bilmeyerek sahtekarlık yapmaktadır. Bütün camilerde Hulefai Raşidin isimleri yazar. Bunu konuşanlar hep canım Ebu Bekir, ah Ömer, ah Osman'ım, vay Alim diye ağlayıp sızlıyorlar kürsülerde. Biz nasıl bir ümmetiz ki son Peygamber Aleyhisselam'ın son nefesinin arkasından hemen Ebu Bekir siyasetle meşgul oldu. Siyasetin içindeyken öldü. Sevdiğin Ömer siyasete kurban verildi. Sevdiğin Osman'ın son ömrünün 12 senesi siyasetle geçti. Sevdiğin Ali siyasete kurban verildi. Peygamber Aleyhisselam'ın torunu siyasete kurban verildi. Bu kadar siyasete en popüler, en öndeki şahsiyetlerini kurban vermiş bir ümmetin 14 asır sonrasında gelip de siyasetle dini ayırmak hainlik değilse saflıktır. Siyasetsiz din, namazsız din kadar olabilir ancak. Eğer namaz ayrılabilirse siyaset de ayrılabilir. Hiçbir Hanefi'nin bunu söylememesi lazım. Hanefi mezhebindensen bir defa cuma namazını siyasilerin katılmaması halinde olmaz diyen bir mezhebimiz var bizim.
Evet.
Hiçbir şey yoksa siyaset olarak bu var. Ama bu anlayış sinsi bir şekilde siyaset başkasının elinde olsun, biz alet olalım, kullanılalım demek içindir herhalde. Nitekim hatırlar mısınız bilmiyorum, isim zikretmeyelim, birileri Müslüman bir başbakandan söz ederken yani belediye idare edilebilir ama bu ülkenin başında öyle birileri olamaz anlamında mesajlar vermişlerdi alim bilindikleri halde. İçki içmedikleri için mi? Haram yemedikleri için mi bu ülkeyi idare edemezlerdi? Bu ne kadar batıl bir düşünce. Yani bu ülkeyi idare etmek için mason mu olmak lazım? Resmen bunu hissettiriyorlardı.
Hani siyasetin ve politikanın yıpranmışlığının bunun etkisi olabilir mi?
Hayır, olamaz. Niye olamaz biliyor musun? Benim namazımla Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kıldığı namaz aynı mı? Benim namazım Ebu Bekir'in namazına kıyas etsen terbiyesiz böyle namaz mı olur bari kıbleye dönme denecek kadar boştur benim namazım belki de. Bu yüzden şimdi namazı da mı ihmal edeceğiz? Oruç, ruhu, bedeni, dili, mideyi hep oruç tutturmaktır. Biz akşama kadar Ramazan'da dedikodu yapıyoruz. O zaman böyle oruçtansa İslam'da oruç yoktur mu diyelim? Yani bozulan bir şeyin orijinali mi aranır, bozulduysa atalım mı denir?
Evet.
O zaman kolunda ağrı olan birisi bu ağrıdan kurtulmak için kessin atsın onu.
Ama Müslüman sanıyorum bu İslam devleti dediğimiz varsa eğer öyle bir ideal ki olduğunu söylüyorsunuz. Sanıyorum bunu meşru ve helal yollarda mücadelesini verecek herhalde.
Namazın da mücadelesi verilecek. Siyasetin de mücadelesi verilecek. Bir dakika, helal yemek diye bir mefhum var değil mi?
Evet.
Burnumuzdan giren dumana kadar her şey haramlı, şüpheli oldu. Gıdamızdan elbisemize kadar. O zaman bu hükmünü kaldıralım İslam'ın. Yahu İslam kendi Müslümanlarını idare edemiyor olduktan sonra dünyaya talip bir din olur mu hiç? Bu İslam'ı içinden çökertme politikasından başka bir şey değil. Buna kim alet olursa olsun, sakalına, sarığına, cübbesine, tesbihine rağmen onu reddederiz biz.
Ama sonuçta şu Türkiye şöyle bir şey de yaşadı son dönemde hocam. Belki ne dersiniz bilmiyorum. Dini bir cemaat girdiği devlet kurumlarında şaşırtıcı bir şekilde bir ırkçılık yaptı. Yani diğer Müslümanları uyguladığı bir tablo var. Yani tamam Müslüman bir anlamda işte kamuya girsin diyoruz ama girdiği anda da böyle bir şey mi? Bu defa sorgulanmaya başlandı. Yani Müslüman o zaman demek ki laiklik elzemmiş. Bak dindar bir topluluk, bir cemaat devletin kurumlarına sızınca da böyle bir tehdit oluştu. Şeklinde bir şey de söyledim.
Şimdi benim 3 sene oluyor üst bürokratik bir noktadaki bir arkadaşım bana dedi ki Nurattin Hoca dedi, Kemalizme rahmet okuyacak bir grup geliyor, hazır ol dedi. Ve Kemalistler ideolojileri için yaptılar. Bunlar da Allah rızası için Müslüman ezecekler dedi. Kendisi bu işlere çok ilgilenen birisi değildi. Ben de abartıyorsun dedim. Bu son birkaç ay oldu. Aradım, helallik istedim bu düşüncesinde. Sen dedim bayağı bir keramet sahibi iddia edebilirsin kendi. Kerametten değil dedi. Özellikle dedi, namaz kılmayanları çalışmaya tercih ediyorlardı. Bunlarla iyi çalışırız. Namaz kılan her şeye evet demez. Yani harama evet demez diyorlar. Ondan anladım ben bunu dedi. Şimdi bütün bunların doğru olmadığına inanıyorum ben. Öyle inanmak istiyorum. Öyle rahat uyumak istiyorum. Olmaz. Kelime-i tevhidle iman eden, bütün müminlerin kardeş olduğunu emreden, Kur'an'ı okuyan birisi böyle yapmaz diyorum. Yapmamıştır diye inanmaya çalışıyorum. Ama en sarhoşu, en hırsızı, en kumarbazı da olsa kelime-i tevhid söyleyen bir mümini kenarda bırakıp bir Hristiyanı, bir ateisti, bir Yahudi'yi yandaş gören ümmeti Muhammed diye bir fikri olmayan birisi olması gerekir. Hiç söyleyecek bir şey yok.
Yani işte burada şu soru bu tarz yanlış tezahürleri de mi ortaya çıkıyor diye.
Şimdi burada isterseniz yan bir paragraf açalım. Ortada bir yanlışlık var. O yanlışlık da şudur. İslam hayat dinidir. Ve 7 kıtadan, 7 milyar insandan, uzaydan sorumluluk anlayışına İslam deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 18 bin alemin peygamberidir. İslam 18 bin alemin dinidir. Kur'an-ı Kerim, Âl-i İmran suresinin 113. ayetinde siz bütün insanlık için gönderilmiş bir ümmetsiniz diyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Adem aleyhisselamdan beri milyarlarca insan yaşadı. Sayısını bile bilmiyoruz. İlk insan Adem'den, onun ilk çocukları olan Habil Kabil'den itibaren belki 100 milyarlarca sorun birikti bu dünyada. Cinayetinden, aldısından, verdisinden, tarla sorununa kadar 100 milyarlarca dosyası var insanlığın. Bunların önemli bir bölümü hallolamadan sahipleri ahirete gitti. Hepsi bunlar mahşer yerinde görülecek. Bu ümmet, bu 100 milyarlarca sorunun omuzuna yüklendiği bir ümmettir. Biz ümmeti Muhammediz. Orta Doğu'da bir kasabaya gelmiş peygamberin ümmeti değiliz biz. Biz bütün insanlığın ümmetiyiz. Kafiriyle, Yahudisiyle. Hristiyanların, şimdiki Hristiyan ve Yahudilerin de peygamberidir benim peygamberim. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan beri birikmiş yoğun bir coğrafya, yoğun bir insanlık, yoğun bir hak hukuk var ortada, dosya var. Bunlar hepsi ümmeti Muhammed'indir. Bu kadar büyük bir ümmeti bir tarikatın, bir vakfın, bir grubun başkanına yükleyemeyiz. Ancak devlet mantıklı, hilafet kafalı bir kurum bütün bu yükleri taşıyabilir. Bir şeyh efendinin onca samimiyetine rağmen, bir vakıf başkanının bütün ihlasına rağmen bu kadar büyük bir birikimi omuzlanması mümkün değildir. Yani Allah'ın böyle bir emri de yoktur kullarından. Böyle bir emri de yok Allah'ın. Allah İslam'ı devletine emanet etmiştir. Müslüman'ı devletinin izinden gittiğinde sorumlu tutmuştur. Buna çok büyük bir örnek vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dünyada en çok seven kimdi sorusuna, İşte filanca Fuzuli'ydi demezsin bana herhalde. Evet. Ebu Bekir'den başkası yok. Neden? Kur'an'la sabit ki Ebu Bekir Efendimiz'i seviyordu.
Evet.
Efendimiz de en çok Ebu Bekir'i seviyordu. İki sevgiliydiler. Kur'an ikisinin ikisi diyor. İkinin ikincisi diye Kur'an-ı Kerim o Sevr Mağarası'ndaki meseleyi anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an belgeliyor ki Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'i seviyordu. Daha üst bir sevgi olmaz herhalde. Efendimiz vefat ettiğinde Ebu Bekir radıyallahu anh geldi, üstünü örtülmüş perdeyi açtı, yani o üstündeki diyelim ki gömleğini kaldırdı. Ne dedi? Dirin de güzeldi, ölün de güzel ya Resulallah dedi. Kapattı. Bu esnada hepimizin gözünde yıldırım gibi çakması gereken bir sözü var Ebu Bekir'in. Döndü dedi ki, Muhammed'e tapınan bilsin ki Muhammed öldü dedi. Allah hay ve kayyumdur. haydi şimdi gelin peygamberin siyasi mirasını ne yapacağımızı konuşalım dedi. O cesedi orada bıraktılar. Ona dünyada en aşık olan adam Ebu Bekir bıraktı. Beni Sakife'nin, Beni Sa'd'ın Sakife'si denen çardakta gittiler. Bu konuyu konuştular. 3-4 saat toplantıları sürdü. Öğleden sonra gelip Efendimizin cenazesini yıkadılar ve cenaze namazı kılındı. Bu kadar peygamber sevdalı birisinin peygamberden değerli gördüğü şey ümmetin birlik ve beraberliğiydi. Siyasetti. O gün Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'ın lütfu ve iradesiyle şüphesiz bu sahneyi böyle değerlendirmese de mevlüt okutmaya başlasaydı ah peygamberim canım peygamberim diye önceki peygamberlerin başına gelen peygamberimizin başına gelecek 100 seneyi bulmadan dini tarihe gömülecekti. İsa Aleyhisselam'ı da sevenler var. 11 tane can dostu vardı İsa Aleyhisselam'ın. Musa Aleyhisselam'ı da sevenler vardı ama cenazesiyle ilgilendiler, davasını ihmal ettiler onların. Bu sefer dinleri devam etmedi. Siyaset yoktur diyen Ebu Bekir'i reddetmesi lazım. O gün Efendimizin vefat ettiği günü bir türlü bana yorumlaması lazım. Müslümanlar hilafeti kaldırılırken Ebu Bekir'in bu ruhuna sahip olamadıkları için neyin kaldırıldığını, neyin gittiğini anlayamadılar ve bugünkü başsız dipsiz Müslümanlık ortaya çıktı. Hilafet ilga edilirken Çanakkale ruhu gibi bir ruhla sahip çıkılsaydı bugün biz böyle olmazdık. Ama nerede Ebu Bekir kafası? Nerede Ebu Bekir'in perdeyi kapatıp Efendimizin yüzüne koyup ondan sonra da haydi şimdi peygamberin davasına sahip çıkalım diyen anlayış?
Ama Hazreti Ali'nin burada şerhi var tabii. Yani o da ayrı bir şey.
Ne şerhi var?
Yani o Ebu Bekir'in seçim yerine gitmiyor.
Hayır. İftiradan başka bir şey değil. Fatıma annemiz Ebu Bekir'den, bunu çok iyi açtınız. Fatıma annemiz Ebu Bekir radıyallahu anh'tan mirasını ver babamın diyor. O da diyor ki sen bilmiyorsun. Baban bize peygamberin malı mirası olmaz, ümmetine kalır dedi. Veremem dedi. Fatıma da çok üzüldü. Bu hadisi bilmiyordu. Efendimizin bu sözünü bilmiyordu. Ebu Bekir'in ortamından o anda uzak durdu. Fatıma annemiz 6 ay yaşadı Efendimiz'den sonra. Ali radıyallahu anh'ta bu 6 aylık dönem zarfında yani peygamberin kızının gönül koyduğu bir yerde ben yanındayım senin gibi bir tavır koymadı. O günkü pozisyonda ise Ebu Bekir onu orada bıraktı. Yani Resulullah'a en yakın sensin akraba olarak bu cenazenin başında bekle dedi. Birkaç sahabiyle beraber. Öbürü çocuk dedikodusu. Tarihi gerçek bu. Fatıma annemiz vefat ettiği günde bu duygusallık kalktığı için gitti Ebu Bekir'e ben senin yanındayım, beyat ediyorum dedi. O güne kadar da yanındaydı zaten. Gerisi dedikodu. Asla yanlış.
Ama Ali döneminde o araziler veriliyor galiba. Geri alınıyor. Bir şeyler oluyor değil mi o şey?
Hiçbir şey olmuyor. Zaten Fatıma annemizden başka bir talep yok. Efendimizin mirası diye bir şey yok bu ümmette. Peygamberin malı yok ki mirası olsun. Bir katırı var, bir de cübbesiyle ibriği var zaten. Diğeri de ümmete vakfedilmiş araziler.
Peygamberin cenazesini toplu olarak namaz kılma yok herhalde.
Ya, evet. Hiç kimse toplu olarak değil. Birisi imam olmadı. Çünkü birisinin imam olması o gün fitnenin başı demekti. Yani peygamberin cenazesini kıldırmış bir adam... Risk bir kelimesi. Bütün azametine rağmen, cenaze namazının ağırlığına rağmen Ebu Bekir kafası işte. Herkes kendi cenazesini kılsın dedi, kimseye kıldırtmadılar. Cenazesi kılındı grup grup,
evet.
Kimse cenaze kıldırmadı. Çünkü birinin cenazesini kıldırmak en az onun düzeyinde olmak demek. Çünkü alim bir adamın öldüğünü kabul edin. Musallaya konuyor. Onun cenazesini gelip filan alim kıldırsın deniyor. O onun muhtacı durumunda o anda.
Evet.
Öyle bir pozisyon idrak edilmesin diye Efendimizin cenazesinin imamı olmadı.
Yani bu Ali'nin orada Ebu Bekir tarafından görevlendirilmesi.
Tabii tabii.
Evet.
Tabii. Çünkü aileden Abbas, Efendimizin amcası Abbas da orada. Abbas, İbni Abbas, Abbas'ın oğlu Ali, Sevban, siz burada bekleyeceksiniz diye cenazenin boş bırakılmaması açısından. O yüzden şimdi cenazelerin başında adam bekletilir. 50 kişi orada bekliyorlar. İçeride millet öğle namazını kılıyor.
Bir sıkıntı yok diyorsunuz yani.
Öyle. Hayır efendim. Onlar abdesti olmadığı için orada bekliyorlar. Bunlar Efendimizin cenazesini Yani böyle bir laubalilik olmasın orada diye Ebu Bekir'in emriyle beklettiler.
Evet. O zaman bu din siyaset mevzunu anlaşıldı. Yani
namaz ve siyaset ve oruç.
Peki cemaatler de dolayısıyla bir Müslüman gruplar olarak daha doğrusu bir özel bir cemaati kastetmiyoruz. Herhangi bir Müslümanın siyasetle ve ticaretle uğraşmasına daha tabii bir şey olamaz. Ama bunu yapma ilkeleri
olur. Uğraşmayla alet olmayı karıştırmamak şartıyla ama. Siyasete alet olmak başka bir şey. Siyasetle alakadar olmak başka bir şey olmalı. Yani bizim vakıf yönetiminden birisinin filan göreve getirilmesi için siyasi bir destek yapmak başka bir şey. Bu kısır bir menfaat. Bu mümin şuurunun uzağında bir şey. Siyasete tavır koymak. Yani ben siyasetten şunu arıyorum, bunu yapanı destekliyorum, bunu yapmayanı kınıyorum diyebilmektir müminin tavrı. Dolayısıyla mümin bir cemaat, full destekleyeceğimiz, %100 bir siyasi kuruluşun yanı başında payanda gibi kalması İslami değildir. Doğruya doğru, eğriye eğri, içtihatlar yapabilen bir anlayış siyasi çalışma yapmalıdır, yapar. Yapmazsa zaten o zaman camilerimizde sandalye konsun dendiğinde hele namaz kılınsın da sandalyede de kılınsa olur. Mesela kiliselerdeki gibi masalı cami, hani bir ara tarihi araştırmıştınız ezan döneminde. Öyle bir safsata da icadı, kilise gibi masalı cami olsun.
Sandalye.
O zaman alimler, Müslümanlar ne dediler? Böyle cami olmaz dediler. Cami istiyoruz ama böylesini istemiyoruz. Siyasette de aynı şey var. Haramı helallaştıracak bir siyaseti lanet eder, tekmeleriz. Kim olursa olsun onu sakallı, hoca efendi bir siyasetçi de yapsa tükürürüz. Evet.